Ayrım 6.
İmkansızı gerçekleştirmek mi Francesco kardeş diye sordum dehşet içinde. Ne demek istiyorsun? Niyetin ne kadar ileri gitmek? Leo kardeş, sen değil miydin bana anlatan? Hani sıkı bir düzene girmek için ağaç tepesinde yaşayan ünlü bir dervişe gitmiştin de bana öğüt ver kutsal peder diye seslenmiştin ona. O da sana şöyle cevap vermişti. Ne kadar uzağa gidebilirsen o kadar uzağa git. Birkaç öğüt daha diye seslenmiştin yeniden. Gidebildiğinden de öteye git olmuştu cevabı. Görüyorsun ya Leo kardeş, gidebileceğimizden de öteye gideceğiz. Şu anda bize ilk hızı verecek olan San Damiano'nun yıkıntıları. Anlıyor musun demek istediğimi? Bana soru sorma Francesco diye cevap verdim. Hem hiçbir şey anlayamıyorum, hem her şeyi anlıyorum. Sadece buyur bana o kadar. Gönlüm alevlenmişti. Bütün bir ormanı tutuşturabilirdi. Taş toplayacağız. Bernardone'nin parası henüz suyunu çekmedi. Harç ve alet edevat alabilir, duvarları ikimiz onarabiliriz. Dam için kiremit de alırız. Yağmur yağınca sızmasın diye. Kapılar pencereler için boya, Aziz'in kandili için de yağ alırız. Kim bilir kaç yıl sönük kaldı. Aydınlığa kavuşturacağız onu, tamam mı? Kollarımı sıvadım. Sözlerim kanımı kızıştırmıştı. Ne zaman başlıyoruz? Hemen şimdi. San Damiano yağmura açık. Yıkıldı yıkılacak. Karanlık içinde tökezlemek üzere. Bekleyemez artık. Ya ruhlarımız Leo kardeş? Onlar bekleyebilir mi? Onlar da yağmura açık. Onlar da yıkılmak. Karanlıkta kalmak üzere. İleri yoldaşım, Tanrı adına. Kadife ceketini çıkardı ve avluya yığılmış bulunan büyük temel taşlarını düzenlemeye başladı. Hırkamın eteğini kaldırıp büyük bir cep yaptım. Koşup içine taşlarla doldurmaya, topladıklarımı da bir yere yığmaya başladım. Francesco çalışırken çocukluğunda öğrenmiş olduğu türküleri söylüyordu. Sevgiyi dile getiriyordu bu türküler. Ama hangi sevgiyi? Ozanlar sevgilinin erdemini süsleyip püslemişlerdi. Ama bu kez Francesco okurken aklından geçen herhalde Kutsal Meryem idi. Eve döndüğümüzde akşam olmuştu. Yolda bütün konuştuğumuz şey dülgerler gibi taş, harç ve mala oldu. Oldu ya, Tanrı'dan ve yıkılmak üzere olan dünyanın kurtuluşundan söz ediyorduk sanki. O akşam ilk kez anladım her şeyin bir ve en önemsiz günlük işin bile insanın kaderinin bir parçası olduğunu. Francesco da coşmuştu. O da işin küçüğü büyüğü olmayacağını biliyordu. Çökmek üzere olan bir duvara tek bir çakıl taşı çakmanın bütün yeryüzünü ya da ruhu yıkılmaktan kurtarmak demek olduğunu biliyordu. Madame Pica'yı penceresine oturmuş, kaygıyla yolu gözler bulduk. Henüz karanlık değildi ortalık, dışarısı aydınlıktı. Bizi uzaktan seçerek kapıyı açmak için aşağı indi. Niyeti geç kaldı diye, hasta hasta kendini yordu diye oğlunu azarlamaktı. Ama karşısında yüzünü görünce ağzını açamadı. Bir süre şaşkınlıkla baktıktan sonra konuşmaya başladı. "Yüzün niçin böyle parlıyor oğlum?" "Şimdi sadece parıltısını görüyorsun anne. Hele bekle, daha neler göreceksin?" diye cevap verdi gülerek. "Bu daha işin başlangıcı. Henüz ilk adımımızı attık. Atacak 77 adım daha var." Annesinin koluna girip kulağına eğildi. "Bugün Leo kardeş bizimle yiyecek. Aynı masada." Ertesi sabah erkenden iki hırsız gibi çıktık yola ve çarşıya gittik. Alet edevat, iki keser, iki mala, boya ve fırça aldık. Kiremitle harcı da ısmarladık. Sonra hızla San Damiano'ya yollandık. Gökte dağınık bulutlar vardı. Hava soğuktu. Dağdan keskin bir yel esiyordu. Bahçelerde horozlar ötmeye başlamıştı. İnsanlar ve hayvanlar uyanıyordu. "Ruh böyle uyanır işte," dedi Francesco birden bana dokunarak. "Onun da öküzleri var, 5 tane öküzü. Onları sabahleyin boyundurağa vurur, onlar da toprağı sürmeye, ekmeye başlarlar." "Ne ekerler?" diye sordum, anlayamamıştım. "Cenneti, cenneti ya da cehennemi," diye cevap verdi Francesco, yolun kenarından güzel bir sarı papatya koparmak üzere eğilerek. Ama tam elini uzatmışken kendini tuttu, caymıştı. "Rabbim, yolu süslesin diye yaratmış bunu. Tanrı'nın yarattıklarını, görevlerini görmelerinden alıkoymamalıyız." Bunu dedikten sonra sanki sevgili kız kardeşine Allah'a ısmarladık dermiş gibi papatyaya el salladı. Yıkık kiliseye vardığımızda papazın eşikte oturmuş güneşlendiğini gördük. Yılların belini büktüğü bir ihtiyardı. San Damiano'nun ufak kilisesi gibi o da yoksulluktan yıkılmıştı. Francesco ona yaklaşınca ürkmüş gibi duraksadı bir an. San Damiano, sen olmayasın sakın diye mırıldandı. Bizim ihtiyar Peter Antonio, tanırım kendisini. Ama birkaç adım atıp adama yaklaştığında onu tanıdı, rahatlamış gibi ilerledi. Papazı selamladı ve elini öptü. İzin verirseniz peder, kiliseyi onaracağız. Aziz, düşümde göründü bana, ona söz verdim. Papaz birden başını kaldırdı. Vücudunun sendeler durumuna karşılık gözleri iki alevdi. Peki bana niçin görünmedi düşümde diye sordu, öfkeli öfkeli, sitem edermiş gibi. Ömrüm ona hizmetle geçti, öyle değil mi? Kandili söndürmemek için yaktığım yağ, yerleri süpürmek için kullandığım çalı süpürgeleri, güzel koksun diye tüttürdüğüm günlük, tasvirini yıkamak için döktüğüm şarap, beni yedi bitirdi. Bütün buna karşılık bir kerecik olsun düşümde görünüp de tatlı bir söz mü söyledi bana? Yo, şimdi de daha neler, sizin gibilere görünüyor. Sior Bernardone'nin sefih, müsrif oğluna, sen değil misin o sabah akşam elinde çalgı sokakları arşınlayan? Buyurduğunuz gibi oyun peder, o sefih ve müsrif oğlan. O halde Tanrı senden ne bekleyebilir ki? Hiç diye cevap verdi Francesco, hiç ama ben ondan her şeyi bekliyorum. Ne demek her şeyi? Ruhumun kurtuluşunu. Papaz utançla başını öne eğip sustu. Gözleri kamaşmış gibi ellerini gözlerine siper etti. Francesco ile işe başladık. Çok geçmeden birden baktık ki ikimiz de türkü tutturmuşuz. İlkin oraya buraya koşup taş topladık. Sonra harç geldi, malalarımıza sarıldık. Yuvalarını kuran bir çift kuş gibiydik. Neye benziyoruz diye sordum yoldaşıma dönüp. O gülerek cevap verdi. İlkbaharda yuva yapan iki kuşa. Papaz kalkmıştı. Ses etmeden bizden yana bakıyordu. Arada bir Francesco'ya kaçamak bakışlar fırlatıyor, istavroz çıkarıyordu. Öğleye doğru kilisenin yanındaki küçük evine gitmek üzere ayrıldı. Çok geçmeden tahta bir tepsiyle geri döndü. Üzerinde iki arpa ekmeği, iki avuç siyah zeytin, bir soğan, bir de küçük şişe şarap vardı. Çalışan kişi yemelidir diye buyurmuştu havari Paul, dedi bize gülümseyerek. Ancak o zaman açlığımızın farkına vardık. Avluda bağdaş kurup oturduk, yemeye başladık. Bu kadar tatlı zeytin, bu kadar leziz ekmek yedin mi hiç diye sordu Francesco, arpa ekmeğini tadına vara vara çiğneyerek. Bu kadar nefis şarap içtin mi? Bir kere, sadece bir kere diye cevap verdim. O da düşün birinde, aç tavuk kendini arpa ambarında sanırmış. Cennete yeni girmiştim. Meleğin biri elinde bu testiye benzer bir testiyle geldi. Tepside arpa ekmeği, zeytin, soğan, bir de küçük testi şarap vardı. Uzun yoldan geldin, açlıktan ölüyor olmalısın dedi bana. Otur ye iç, Tanrı'nın huzuruna çıkmadan. Cennetin yeşil çayırına uzanıp yemeye başladım. Her lokma içime girer girmez ruha dönüşüyordu. Ekmek, şarap, soğan, hepsi de ruha çevriliyordu, şimdiki gibi. Yeniden işe sarıldık. Taş yontarak, harç kararak, bildiğimiz bütün türküleri söyleyerek, yarık duvarları kalafatladık. Karanlık basıyordu. Bir ara San Damiano'nun kiliseden çıkıp kapıda durmuş, sevinerek bizi seyrettiğini görür gibi oldum. Ama sonradan bunun gülümsemekte olan papaz olduğunun farkına vardık. Kim bilir, belki de San Damiano odur, dedi Francesco, eşikte duran ufak tefek ihtiyara saygıyla bakarak. Bunca yıllık dua ve yoksulluktan sonra olur ha, ikisi bir olmuştur. Doğrusu ya, karanlık iyice bastırınca işimize son verip ona iyi geceler dilerken yüzü tıpkı bir aziz yüzü gibi parlıyordu. Kaç gün, kaç hafta çalıştığımızı anlatacak değilim burada. Nasıl hatırlayayım? Zaman mırıldayan bir dere gibi aktı. Biz de onunla birlikte mırıldandık, boya boyadık, dam aktardık, keserlerimizi, malalarımızı, fırçalarımızı kullandık. Her gün güneş yükseldi, göklerin ortasına çıktı ve battı. Göğün batısında akşam yıldızı belirdi. Gece geldi. Bizse ellerimiz harca bulanmış, mutlu, Assisi yolunu tuttuk. Kesin olarak söyleyebileceğim tek şey, bütün o kutsal günler ve haftalar boyunca yuvasını kuran kuşlar gibi, ikimiz de kıvanç ve coşkuyla işimizi bir an önce bitirmek isteyişimiz, yuva, kuş gibi sözlerin gerçek anlamını ilk olarak anladık ve içimizin yumurtalarla dolmasından övündük. Ömrümüzün geri kalan günlerinde bu anıları bir nişanlılık dönemi gibi anacaktık. Ruhlarımızın böylece Tanrı'yla birleşmesi pırıl pırıl parlayacaktı. Ne o kardeş, ne oldu diye sordu Francesco bir sabah çalışmaya başladığımızda. Dünya mı değişti, biz mi? Ağlıyorum, gülüyorum ama ağlamakla gülmek aynı şey. Sanki yeryüzünden bir adam boyu yukarıda yürüyorum. Havada asılı kalmış gibiyim. Ya sen Leo kardeş? Ben mi? Ben toprağın derinlerine gömülü bir tırtıl böceği gibiyim. Toprak olanca gücüyle üstüme çullanmış, eziyor beni. Delmeye başladım ama kabuğu kırıp aydınlığa kavuşmak üzere, yeryüzüne çıkmak için yol açıyorum kendime. Toprağı delmek işi hiç de kolay değil ama sabırlı olabiliyorum. Öyle bir duygu var ki içimde, sanki yeryüzüne çıkınca kelebek olup uçuvereceğim. Tamam tamam diye bağırdı Francesco sevinç içinde. Şimdi anlıyorum. Tanrı seni korusun Leo kardeş. Biz iki tırtılız ve kelebek olmak istiyoruz. O halde iş başına. Başla harcı karmağa. Taş getir, malayı uzat. San Damiano'nun onarımını tam bitirmek üzereyken ihtiyar Bernardone gezisinden döndü. Oğlunu dükkanda bulamayınca şaşırdı. Francesco'nun ticaret işine yardım ettiği yoktu artık. Tan ağrırken evden çıkıyor, hava karardıktan sonra dönüyor, yemeğini kendi başına yiyordu. Bernardone onu bir daha göremeyecekti evinde. Sevgili oğlun nereye gidiyor her sabah, dükkanı bırakıp diye sinirli sinirli karısına sordu. Karısı başını önüne eğdi. Doğrudan doğruya yüz yüze gelmeye cesareti yoktu. Bir düş görmüş diye cevap verdi. San Damiano ermişlerdendir. Ona görünmüş ve kiliseyi onarmasını buyurmuş. O da her sabah kiliseyi onarmaya gidiyor. Tek başına mı? İki eliyle mi yapıyor bu işi? İki eliyle. Yapayalnız mı? Hayır, dostu dilenciyle. Sior Bernardone kaşlarını çattı, yumruklarını sıktı. Oğlun kötü yolda Madame Pica dedi. Suçu da sende bunun. Ben mi? Sende ya, kanında. Ozanlarla, kuş beyinlilerle, delilerle dolu kanın. Sen de pekala biliyorsun bunu. Annenin gözleri yaşla doldu. Bernardone bastonunu aldı. Onu kurtarmaya kendim gideceğim dedi. Damarlarında sadece senin değil, benim de kanım var. Henüz ümidimizi kesmeyelim. Öğleye varmadan San Damiano da soluğunu aldı. Suratı asıktı. Göğsü inip kalkıyordu. Yol yormuştu onu. Francesco kilisenin damına çıkmış, kiremit yerleştiriyordu. İşi bitireceğimiz gündü. Her zamankinden daha büyük bir coşkuyla anasının dilinde türküler okuyordu. Bernardone bastonunu kaldırdı. ''Hey ustabaşı!'' diye bağırdı. ''Aşağı gel, ihtiyacım var sana.'' ''Hoş geldiniz Sior Bernardone'' diye cevap verdi Francesco damın tepesinden. ''Ne istiyorsunuz?'' ''Benim dükkanım da yıkılmak üzere, gel onu da onar.'' ''Kusura bakmayın Sior Bernardone, dükkanları onarmam ben, yıkarım.'' Bernardone ulur gibi bastonunu kaldırıp şiddetle kaldırıma indirdi. Bir şeyler söylemek istiyordu ama söz bulamıyordu. Dudakları eğiliyor, bükülüyordu. Hemen in oradan aşağı diye uludu sonunda. İnmeni emrediyorum. Kim olduğumun farkında değil misin? Babanım ben. Kusura bakmayın ama benim babam Tanrı. Sadece Tanrı. Başka babam yok benim. Peki ben ne oluyorum diye seslendi Bernardone ağzı köpürerek. Güneşin altında sanki saçlarından duman çıkıyordu. Ben ne oluyorum peki diye bağırdı yeniden. Ben neyim, kimim ben? Siz Sior Bernardone'siniz. Assisi alanında büyük dükkan sahibi, sandığını sepetini altınla dolduran, çevresindeki halkı da giydireceğine soyan. Papaz bağırışmayı küçük evinden işitmişti. Koşa koşa geldi. İhtiyar Bernardone'yi görünce anladı. Korku içinde ilerledi, elini hırkasına soktu ve Francesco'nun Aziz'in kandili için yağ alsın diye vermiş olduğu para kesesini çıkardı. ''Bu para sizin Sior Bernardone'' dedi. ''Bağışlayın, oğlunuz bana verdi, kuruşuna dokunmadım.'' Bernardone papaza dönmeden keseyi kaptığı gibi koca cebine indirdi. Derken yeniden bastonuyla dama doğru meydan okuyarak ''Allah belanı versin, gel de gör bak nasıl bir patak hak ettiğini.'' dedi. ''Geliyorum.'' diye cevap verdi Francesco ve inmeye başladı. Ben malamı yere bırakıp ne olacak diye beklemeye başladım. Francesco üstündeki başındaki tozu ve harcı silkerek babasına doğru yürümeye başladı. İhtiyar Bernardone'nin gözlerinden alev fışkırıyordu. Baş kaldıran oğlunu yakıp kül etmeye hazır, öfkeyle bakıyordu. Kıpırdamıyor, ağzını açmıyordu. Bastonunu havaya kaldırmış, oğlunun yaklaşmasını bekliyordu. Francesco geldi, elini göğsüne kavuşturarak, babasını selamlamak üzere tam eğilirken, ihtiyar Bernardone elini kaldırıp sağ yanağına indirdi. Bunun üzerine Francesco sol yanağını çevirdi. Öteki yanağıma da vurun Sir Bernardone, dedi kıpırdamadan. Vurun da hak geçmesin. Kardeşimi savunmak için atıldım ama o elini uzatıp, Tanrı'nın işine karışma Leo kardeş, dedi. Sir Bernardone kendi oğlunun kurtulmasına yardım ediyor. Vurun Sir Bernardone. İhtiyar Bernardone çıldıracaktı neredeyse. Kafasına indirmek üzere bastonu kaldırdı ama eli havada asılı kaldı. Francesco başını kaldırıp şaşkın şaşkın baktı. Bernardone'nin alnı ter taneleriyle kaplanmış, dudakları morarmıştı. Korkudan allak bullak olmuştu yüzü. Bastonunu Francesco'nun kafasına indirmek için kolunu zorluyordu. Ama taşlaşmıştı kolu, inmiyordu. Francesco babasının dışarı uğramış gözlerle, korkudan tir tir titreyerek havaya baka kaldığını gördü. Sanki öfkeli bir melek inip adamın üstüne çullanmış, kolunu tutmuştu. Francesco bu meleği görmedi, ben de görmedim ama havada kızgın kızgın kanat çırpışlarını ikimiz de işittik. Bir şey yok baba, bir şey yok dedi Francesco, korkma. Gönlü götürmüyordu adamın bu acıklı durumunu, kolunu tutmaya yeltendi. Ama ihtiyar Bernardone şöyle bir sallandı ve kaldırımlar üstüne yığılıp kaldı. Kendine geldiği zaman güneş göğün tam ortasındaydı. Yaşlı papaz içinden su alarak bayılan adamın şakaklarına serptiği tası hala elinde tutuyordu. Francesco ise başını elleri içine almış, babasının yanına bağdaş kurmuş, uzaktaki Subasio dağının güneşten yanan yamaçlarını seyrediyordu. İhtiyar Bernardone doğrulup oturdu, bastonunu eline aldı. Ayağa kalkarken yardımına koştum ama o bir el işaretiyle çekilmemi belirtti. Zar zor ayağa kalktı, terini sildi. Ağzını açmadı. Ne yerde oturmakta olan oğluna ne de elinde su tası, ayakta dikilen ufak papaza baktı. Elbiselerini silkeledi ve bastonuna abanarak ağır ağır yokuşu çıkmaya başladı. Çok geçmeden de dönemeçte kayboldu. O gece Francesco eve dönmedi. Ben de onunla kaldım. Birkaç gün önce San Damiano'nun dolaylarında gezinirken bir mağara bulmuştu. İkide bir yapı işini bırakıyor, oraya kapanıp saatlerce kalıyordu. Durmadan dua ediyor olmalıydı. Çünkü mağaradan çıkıp da yeniden işe döndüğünde, Azizler'in resimlerinde gördüğümüz o nur çemberine benzeyen titrek bir ışık halkasının yüzünü çevirdiğini görüyordum. Dua alevi başı çevresine yerleşmişti. O mağaraya gidip sürünerek içeri girdik. İçerisi ıslak toprak kokuyordu. Yastık yerine iki taş bulup bir şey yemeden, tek kelime konuşmadan uzandık. Çok yorgundum. Yatar yatmaz uyudum. Tan ağrırken uyandım. Bir de baktım, Francesco mağaranın kapısında beni uyandırmaktan korkarak için için ağladığının farkına vardım. Önümüzdeki yıllar boyunca daha nice defalar Francesco'nun ağladığını görecektim. Ama bu sabah hıçkırıkları süt emmek isteyen, anasız kalmış bir bebeğin hıçkırıklarıydı. Sürüne sürüne mağaranın ağzına vardım. Yanına diz çökerek gözlerimi göğe diktim. Yıldızlar solmaya başlamışlardı. Süt beyazı gökte henüz parlak duran birkaç yıldız arasında öyle biri vardı ki hepsinden büyüktü. Yeşil, pembe ve mavi ışıklar saçıyordu. Şu hangi yıldız acaba Francesco kardeş diye sordum. Zihnini başka yana çekeyim diye. Biliyor musun? Baş meleklerden biri olmalı dedi gözyaşlarını tutarak. Kim bilir, belki de Cebrail aleyhisselamdır. Bir sabah nur içinde gökten inip, selam sana Meryem diyen de böyle bir baş melekti. Bir ara sustu. Şu ötede pırıl pırıl duran yıldızla bak, şu doğudaki, oynar gibi duran, güneşin parlaklığı karşısında neredeyse solacak olan şu yıldız da iblisin ta kendi. İblis mi diye bağırdım şaşkınlık içinde. Niçin, niçin peki? Doğru değil, Cebrail aleyhisselamdan daha parlak ama. Tanrı böyle mi cezalandırdı? Böyle cezalandırdı ya, diye cevap verdi Francesco boğuk bir sesle. Kötülüğü iyilikle karşılamaktan daha ağır ceza olamaz Leo kardeş. Niçin şaştın diye devam etti. Kısa bir süre sustuktan sonra. Tanrı bana da aynı şeyi yapmadı mı? Bana aşağılık, sefil, benim gibi haylaz iblise. Yıldırımlar salıp beni küle çevireceğine, içki, işret içinde türkü söylemekte olduğum bir gece yarısı ne yaptı bana? Uykumda San Damiano'yu gösterdi. Kiliseye omuz vermemi buyurdu. Kilise tehlikede dedi. Onar onu. Sana güveniyorum. Şu yıkık, ufak kiliseden söz ediyor sanmıştım. Ben de gidip onardım. Ama şimdi... içini çekti. Kollarını iki yana açarak derin derin soludu. Şimdi diye sordum kaygı içinde ona bakarak. Gönlüm yatışmış değil henüz. Hayır, hayır. Demek istediği o ufak kilise değildi. Bütün gece bunu düşündüm. Leo kardeş, o korkunç gizli anlamı yeni anlamaya başlıyorum. Sustu. Bana da açıklasanız Francesco kardeş, açıklasanız da sizin gibi ben de kıvanç duysam. Kıvanç duymazsın Leo kardeşcik. Hayır, duymazsın. Dehşete düşersin. Sabret, benimle gel. Güven sadece. Yavaş yavaş, sen de anlayacaksın. Ağlamaya başlayacaksın. Hatta geri dönmek bile isteyeceksin. Yokuş gerçekten çetin. Ama kim bilir, belki çok geç olacak senin için geri dönmek. Elini tuttum. Öpmek istiyordum. Ama bırakmadı. Sen nereye gidersen ben de seninle geleceğim Francesco kardeş. Artık soru da sormayacağım. Düş önüme. Sustuk ve gittikçe aydınlanan ortalığı seyre koyulduk. Dağın yamacı yavaş yavaş erguvan renginden pembeye, pembeden de parlak bir beyaza döndü. Zeytin ağaçları, taşlar ve toprak gülüyordu. Güneş doğdu. Bir kayalık üstüne oturdu. Biz kara mağaranın önünde onu selamlamak için kollarımızı kaldırdık. Aletleri, edevatları toplayalım, kiliseyi süpüreyim, ortalığı düzenleyeyim diye San Damiano'ya gitmek üzere ayağa kalktım. Aletleri yaşlı papaza ver dedi Francesco. Ama vermeden bir bir öp onları. Görevlerini iyi gördüler. Artık onlara ihtiyacımız yok. Çünkü bundan sonraki sağlamlaştıracağımız kilise malalarla, harçlarla olacak cinsten değil. Nedenini sormak için ağzımı açarken caydım. Bir gün anlayacağım dedim kendi kendime. Sabırlı olmam gerek. Sen git, Tanrı selamet versin dedi Francesco. Niyetim günü mağarada geçirmek. Tanrı'ya yakaracağım. O kadar çok şeyim var ki ona söyleyeceğim. Bana güç kuvvet versin diye yalvarmak istiyorum ona. Önümde uçurum var. Nasıl aşacağım o uçurumu? Aşamazsam nasıl Tanrı'ya erişebileceğim? Ayrıldım oradan. Ancak yıllar sonra Francesco bir ayağı çukurda göçüp gitmek üzereyken mağarada o gün ne olduğunu öğrenebildim. Portiuncula'nın dışındaki çıplak toprak üstünde yatıyordu. İyi hatırlıyorum. Üzerinde kalan birazcık eti de yiyip yutmak üzere bela kesilen fareleri kovmam için beni çağırmıştı. Uyuyamıyordu. Yanında olmamı istiyordu. Uyumadan geçirdiğim o gece işte bana mağarada olanları anlattı. Kendini yalnız duyar duymaz secdeye varmış. Toprağı öperek Tanrı'ya seslenmeye başlamıştı. Her yerde hazır ve nazır olduğunu biliyorum diye bağırmıştı. Hangi taşı kaldırsam altında sen varsın. Hangi kuyuya baksam senin yüzünü yansımış görüyorum. Baktığım her böcek kurdunun sırtında, kanat çıkaracağı noktada. Senin adını yazılı görüyorum. Demek ki bu mağarada da sen varsın. Şu anda dudaklarımın arasında bulunan ağız dolusu toprakta da sen varsın. Beni görüyor, işitiyor ve esirgiyorsun. O halde baba, kulak ver diyeceklerime. Dün gece bu mağarada kıvançla bağırdım. Buyurduğun şeyi yaptım. San Damiano'yu onardım, sağlamlaştırdım. Sen bana yetmez diye cevap verdin. Yetmez mi? Daha ne yapmamı istiyorsun? Buyur dedim. Derken sesini yine işittim. Francesco, Francesco, Francesco'yu sağlamlaştır. Bernardone'nin oğlunu onar.